Ayrım 25, sayfa 417. 1917 ihtilalinde Rus kentlerinde işçilerle askerlerin, kırsal kesimde ise köylülerle askerlerin oluşturdukları tam 900 şura, Sovyet ya da danışma meclisi vardı. Devlet yönetiminin özü bu yerel ve bölgesel meclislerdi. Yılda iki kez Sovyetler Kongresi'nde bir araya gelen şuralar, Merkez İcra Komitesi'ni, onlar da halkın komiserlerinin konseyini seçerlerdi. Doğuda oluşan bu yepyeni yönetim modeli aşağıdan yukarıya ve tümüyle demokratik şuralardan oluşan bu şuralar, hükümeti köylülere toprak dağıtmaya koyulduğunda batılı seçkinler tehdidi algılamakta gecikmediler. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupalılar birbirlerini yiye dursunlar, özel mülkiyetçi liberallerin tüyleri diken diken oldu. Yaşlı kıtanın kana batmış muharebe alanlarından koptular ve sadece mazlumların mutluluğu için çalışacaklarını ilan eden bu insanların üstlerine çullandılar. Kol ağası Mahmut Efendi'nin büyük amcamın 20'li yıllarda Türkiye'de okullarda söylendiğini söylediği Bolşevik Marşı'nı hatırladım. Anadolu'da şuralar hükümeti var olsun, işçilerin emeği özlerine yar olsun. Uyan mihnetle çalışan çıplak hemşeri, inkılaba katıl dünyanın hür rençberi. Onca sene sonra Zudin'e yakılan bir ağıttı sanki. Albay Ivanov, şuralar hükümeti işgali önlemek için Çar'ın borçlarını ödemek, Batılıların ham madde kaynaklarını kesmemek, toprak vermekle dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yaptı diyordu. Biliyorum albayım, hatta bizim orada İstanbul'da Büyükada'da bir barış konferansı topladılar. Hayalini kurdukları demokratik yönetimi kavgasız gürültüsüz inşa edebilmek için göstermedikleri gayretin, vermedikleri tavizin kalmadığı hususunda size katılıyorum. Ne yazık ki ekranda donmuş Wiesenthal görüntüsüne işaret etmiştim. Batılılar her halükarda kazanırlar. Batılılar değil, onlar dedi albay Ivan Petrovich. Podletsi podlet, doğulu da olsa, batılı da olsa fark etmiyor. Vladivostok'ta Japonlar hepsinden zalimdi. Trans-Sibirya yolunu ele geçirmeye çalışan Amerikalılardan da zalim. Şeytanın hangi ulusun üniformasını giydiği önemli değil. Bir vakıa olduğu, yok sayıldığı sürece ne kadar savaşırsan savaş, kaybetmen kaçınılmazdır. Podletsi, Nabokov'un Gogol'ün damarlarında yeşil kan dolaşan bodur bir habis ruh olarak algıladığını söylediği, tarif edilemeyecek derecede iğrenç, dalaverici, alçak. Wiesenthal'a bakarken yazarın şeytanı ezmek bir yandan müthiş bir haz verir, diğer yandan mide bulandırır. Öylesine vıcık vıcıktır ki hiçbir kuvvet onu elinizle ezmeye zorlayamaz. Sopayla öldürmeye kalksanız bu defa da iğrençliği elektrik akımı gibi sopadan geçer, gelir sizin bedeninize yerleşir dediğini düşünüyordum. Yine de bir Kızıl Ordu subayının şeytandan bahsediyor olması garibime gitti. Kendi asker babamın mağlubiyetleri şeytana yüklediğini hiç duymamıştım. O lojistikten, yanlış yığınıktan filan bahsederdi. Gülümsemiş olmalıyım. Albay, senin baban hiç savaştı mı? Muharebede görev aldı mı diye sordu. Hayır. İşte cevabın. Savaş meydanında asıl düşman Podlets'tir. Ve ne zaman hangi cephede savaştığı bilinmez. Bilinmez dediydi albay. Koridorda portakal saçlı kadın kondüktör kompartımanının kapısının dibindeki taburesinde oturmuş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Nadia ve az önce kendisine yardım ettiğini gördüğüm Bahriyeli başındaydılar. Sarsılan omuzlarını okşamalarından teselli etmeye çalıştıklarını çıkardım. Kadıncağızın aç olduğunu, Nadia'ya doyurucu bir yemek hazırlaması için gereken miktarı benim vereceğimi söylemeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Kızı dedi Nadia, İsrail'de, Ramle cezaevinde hapis kızından haftalardır haber alamıyormuş. Yanaştığımı fark eden kadının hikayesini bir de bana anlatmasının nedeni Amerikalı olduğumu sandığı için medet ummasıydı ki yarama tuz bastı. Irina oldum olası güzelliğinin kendisini yoksulluktan bir biçimde kurtarabileceğini varsayan bir çocuktu diye anlattı. Duvar yıkıldıktan sonra köylerde hayat şartları çok ağırlaştı. Kasabalar zaten ölüyorlardı. İnsanlar yaşayabilmek için her şeye saldırdılar. Aileler dağıldı. Demokrasi gençlere özgürlük getirdi ama iş getirmedi. Olan işler de erkeklere gitti. Kızlar Pretty Woman gibi batı filmlerini izleyip kendilerini yoksulluktan kurtaracak zengin adamların peşine düştüler. Irina 6 ay kadar önce küçük tirajlı bir gazetede Hayfa'da bir gece kulübünün dansçı aradığı şeklinde bir ilan görmüş. Ukrayna'da bir şey olacağı yok, İsrail zengin. Kız 21 yaşında, bir gece bize haber vermeden çıktı gitti. Bir hafta sonra Hayfa'dan telefon etti, işe başladığını bildirdi. Mutlu görünüyordu. Her şeyin iyi gittiğini söyledi. Bir daha da haber alamadık. Aradan haftalar geçti, neden sonra öğrendi ki Irina genel evdedir. Kulübün sahibi bunu ve öteki kızı Olga'yı almış, bir genel eve götürmüş. Gözlerinin önünde ikisinin de pasaportlarını yakmış. Siz benim mallarımsınız demiş, 9.000 dolar borç çıkartmış. Borcunuzu ödeyinceye kadar ben nerede istersem orada çalışacaksınız. Kaçmaya kalkarsanız polis sizi yakalar. İbranice bilmiyorsunuz, pasaportunuz yok. Sizi sınır dışı ederler ama biz sizi yine bulur geri getiririz. İsrail'de fuhuş yasak değil, köleliği yasaklayan yasaları bile yok ama genel ev işletmek yasak. Oysa çeyrek milyon konuk işçileri var. Bunların çoğu bekar ya da karılarından uzak, talep büyük diye açıkladı Nadia. Son 3 yılda İsrail, Irina gibi 1500 Ukraynalı ve Rus kadını sınır dışı etti. Irina gibi 10.000'lerce kadın var. İstanbul'da da var. Geçen yıl İstanbul'da fahişelik yapmayı reddeden 2 Ukraynalı kadını balkondan aşağı atıp öldürdüler. Odada bulunan 6 Rus da seyretti. Yine geçen Ekim'de Sırbistan'da bedenini satmayı reddeden Ukraynalı bir kadının herkesin önünde başını kestiler. Konuşanı ölümle tehdit ettikleri için tanıklar susuyorlar. Kimse konuşmuyor. İstanbul kelimesi portakal saçlı kadında o an için bir etki yapmadı. Irina fahişelik yapmayı reddedince öldüresiye dövmüşler diye inledi. Irzına geçmişler. Tam 3 ay vizitesi 15 sentten çalıştırmışlar. Sonra polis evi başmış, kızları toplamış. Neve Tirsa kadınlar hapishanesine tıkmış. Birkaç gün sonra Olga'yı salmışlar. O geldi. Bize Kişnu'dan telefon etti ama Irina'dan haber yok. Belki de ölmüştür. La Strada ile temasa geçtiniz mi? Kim? La Strada? Nadia Kiev'deki merkez diye başladı. Ben uzaklaştım. La Strada, Olga Şivet'in Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde kadın ticaretini önlemek üzere örgütlediği bir yarı resmi kuruluş. Priyut Kulübesi yangını tahkikatından dönüşte Kiev'de ziyaret ettiğimizde Donetsk'ten gelen yardım çağrısı karşısındaki çaresizliğini biliyorum. Donetsk, Ukrayna'nın güneyinde yoksul bir kömür havzası. Telefon eden kadının çığlık çığlığa konuşmasını Şivet'in büyük çalışma odasının öbür ucundan duyabiliyorduk. Kız kardeşinin bir arkadaşıyla beraber Roma yakınlarında bir barda zorla tutulduklarını söylüyordu. Kadınlar İtalyanca bilmiyorlardı, bardan çıkamıyorlardı. Bar sahibinin çıkarken unuttuğu cep telefonundan aramışlardı. Olga arayan kadına tam adresi bilip bilmediklerini sordu, bilmiyorlardı. Roma'dan ne kadar uzakta olduklarını da bilmiyorlardı. Bar yol üstünde miydi, etrafta bir durak, bir benzin istasyonu, bir göl, bir nehir, herhangi tanımlayıcı bir şey var mıydı onu da bilmiyorlardı. Şuvet herhangi bir ipucu bulmak için çırpındaydı. Polis yardım eder ama onlara bir şey söylememiz lazım, herhangi bir şey, ufacık bir ipucu. Yoktu. Dosyalardan, kartlardan da bir şey çıkmayınca Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na rapor etmekten başka çaresi kalmadıydı. Umarım bir daha arayabilirler, umarım bir ipucu verebilirler. Moskova ve Kiev, doğuda Japonya ve Tayland, batıda Adriyatik Denizi ve ötesini kapsayan şebekenin iki merkezi. Yolların kontrolü Liubertsi çetesinde. Güvenliği, lojistik desteği, uluslararası genel ev sahipleriyle bağlantıları onlar sağlıyorlar. Uluslararası kadın pazarı yeni bir oluşum değil tabii. Eskiden bu pazarın başlıca malları Nijeryalı ve Asyalı kadınlardı. Slav ekonomilerinin umutsuzluğu, uzmanların komünizmin yıkılışından bu yana oluşan en karlı iş kolu olduğunu saptadıkları fuhuş sektörünü yarattı. Yıllık cirosunun 7 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Sadece İsrail'de değil, dünyanın her ülkesinde seks köleliği küresel ekonominin en hızlı gelişen sektörü. Satıcılar, polisler, yardım kuruluşları hepsi aynı şeyi söylüyor. Bugün artık sektörün en ravaştaki malları Ukrayna ve Rus kadınları. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na göre son 10 yıl içinde yurt dışına çıkan 30 yaşın altındaki kadın sayısı 400 binden fazla. Moskova'daki Tayland sefaretine günde 1000'den fazla vize başvurusu yapılıyor. Kaçak oldukları için sayıları tam belli değil ama Birleşmiş Milletler toplam 4 milyon civarında olduklarını bildiriyor. Batı Avrupa'nın yıllık tüketimi yaklaşık 500 bin kadın. Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliği de tehlikede. Doğum oranı negatife döndü, nüfus azalıyor biliyorsunuz. Mafya hamile kadınları tanesi 15 bin dolardan Amerika'ya götürüyor. Special Delivery isimli bir ajan sadece geçen yıl 9 kadın götürdü. Uzaklaştığımı gören portakal saçlı kadının arkamdan küfrettiğini duydum. Nadia kadına Amerikalı olmadığımı söyledi. Kadın daha da öfkelendi. Rus milleti ölürken büyük ve yetenekli Türk milleti o mis kokulu topraklarda yaşamayı sürdürecek, öyle mi diye tısladı. Tarih böyle mi sürecek? Hayır, bu mümkün değil. Wolf Adolfovich buna izin vermeyecek. Türk milleti yeryüzünden tümüyle silinse dünyadan hiçbir şey eksilmez. Nadia müdahale etti, gerisini duyamadım ama Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski'nin 1993 kongresindeki nutkunu biliyorum. Söylem aynı söylemdi. Başlarına böyle bir şey gelmesini istemem ama Türk milletinin tümü ortadan kalksa dünyaya bir şey olmaz. Türkler Küçük Asya'ya nasıl geldiklerini hatırlasınlar. Konstantinopol'ü nasıl barbarca ele geçirdiklerini, yağmaladıklarını, Küçük Asya halklarını nasıl esir ettiklerini hatırlasınlar. 1915 Nisan'ında 1,5 milyon Ermeni'yi nasıl katlettiklerini hatırlasınlar. Onlar bunu hatırlarken insanlık bütün bir halkın 3 gece içinde nasıl boğazlanabildiğini düşünsün, vicdanı titresin. Türk boyunduruğu altında inleyen, kendi Kürt devletlerinde yaşayamayan milyonlarca Kürt var. Bunlar 30 milyonluk bir halk. Onlara ulusal bağımsızlıklarını Rusya'dan başka kim verebilir? Kurban ile katili aynı kefeye koyamazsınız. Dünyaya medeniyeti kimler getirdi, artık anlamamız lazım. Kozmosu fethedenleri, başkalarının topraklarını işgal eden, başkalarının mallarını yağmalayan, insanları köleleştiren, Hristiyan kiliselerini yakan, camiye dönüştürenlerden ayrı tutmak zamanıdır. Türkler Küçük Asya'ya hangi medeniyeti getirdiler? Bugün bile Türkiye'ye gelen batılı turistlere Bizans kültüründen kalanlar gösteriliyor. Türk kültürü yoktur, yalın kılıçla kültür olmaz. Türk ordusunun özünü kimler teşkil etti? Yeniçeriler. Onlar kimdi? Ebeveynleriyle beraber esir alınan Slav delikanlıları. Büyükler öldürüldü, çocuklar Türk ruhunda büyütüldü. Türk savaşçılarının çekirdeği oluşturuldu. Türk bayrağının altında çarpışan Slav çocuklarının Slav halklarını yok etmelerinde bir gariplik var. Bu garipliğin hesabını kim verecek? Bizans kültürünün Slav halklarının yok edilmesinin hesabını kim verecek? Ermeni soykırımının hesabını Türklerden soracak Nürnberg mahkemeleri yoktu. Türklerle Almanlar arasında ne fark var? Türkler insanlığa Almanlar kadar kötülük getirdi. Almanlar yargılandılar ama tek bir Türk yargılanmadı. Neden? Çünkü Ermeniler küçük bir halk. Bugün de bir başka Türk millet, Azeriler Ermenileri katlediyor. Azeriler ve Türkler aynı insanlardır. Türkler 3 gecede işi bitirdiler. Azeriler 15 yılda bitirecekler. Ermeni devletini ortadan kaldıracaklar. Neden? Çünkü Ermeniler Hristiyan. Ve iki Türk milletinin, Azerilerin ve Türklerin birleşmelerini önlüyorlar. Ama Ermenistan tarihi öncesinden beri oradaydı. Hazar Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'de kıyıları olan büyük bir devletti. Günümüz Rusyası topraklarında yer alan dünyanın ilk köle sahibi devleti ve bir büyük kültürdü. Alexi kadının söylediklerinin ne kadarını duydu bilmiyorum. Onun adına özür dilemek üzere olduğunu hissettiğim için ön aldım. Zavallı kadın. Winkler'ın kompartımanında bıraktığım bira şişesini getirmişti. Zazdarovye. Sağ ol. Bir süre kar çölünün üstüne kapanmış gibi duran sonsuz yıldızlı gökyüzünü seyrettik. Babam bizim Daça'ya saat almaz dedi Alexi. Zamanı yıldızlara bakarak tayin etmemizi isterdi. Kendisi bu işte çok iyiydi. Saati dakikasına kadar doğru tahmin ederdi. O güne kadar babasından hiç bahsetmemiş olduğunu düşündüm. Ama aklım İstanbul'da köpekler gibi süründürülen Natasha'lardaydı. Erkeklerin vazgeçilmez hazlarına aracılık eden fahişelere geliştirdikleri nefreti düşünüyordum. Bir yandan müthiş bir haz veren, diğer yandan mide bulandıran bir mahluk diye mırıldandım. Vıcık vıcık iğrençliği, elektrik akımı gibi sopadan geçen, gelip erkeğin bedenine yerleşen bir mahluk, bir podlet. Oysa bir kadın kendisine orgazm yaşatan erkeğe hayranlıkla karışık saygı, hatta minnet duyar. Erkek para karşılığı sevişen birisi olsa da mı diye sorduydu. Sanırım dedim, çünkü verilen para adamın geçimiyle ilgili, hayatın bir başka veçhesi, paranın sevişme güdüsüyle bağlantısı dolaysız Alexi. Yasal eşlerle de öyle değil midir? Evin bütçesiyle cinsel hazın ilişkisi ne olabilir ki? Nitekim 9.000 dolarlık borç için adamı balkondan atmazlar değil mi? Taksite bağlarlar, senet alırlar, hatta kredi açarlar ki işlerini doğrultsun da borcunu ödeyebilsin. Oysa bu durumda 9.000 dolar balkondan atıp kurtulmak istedikleri fahişe için akılcı bir gerekçe oluşturuyor. Akılcı mı? Akılcı dedim. Kadın iffetsiz olduğu için değil, borçlu olduğu için infaz ediliyor. İffet göreceli bir ahlaki yargı. Piyasa ekonomisine ve dolayısıyla devletin etkisizleştirilmesi gereğine uygun olarak kamu alanında işi yok. Hal böyle olunca infazın rasyonel gerekçesini kadının ahlaki durumu değil, borcun geri alınamayacak olması teşkil edecektir. Kuzey Kore'nin borcunu ödeyemeyecek olmasının Putin'in yeni gulaklarına gerekçe teşkil etmesine benziyor. Tek ölçünün para olduğu ultra liberal bir tutum ki korkarım bir adım ötesi, uyuşturucunun, pornografinin, fuhuşun yasallaştırılması, serbest piyasanın denetimine terk edilmesidir. Yasal olurlar ama helal olurlar mı? O başka bir hikaye. Saratov valisi Dimitri Ayatskov'un fuhuşu yasallaştırmak istediğini biliyor musun? 400 bin dolar vergi getireceğini hesaplamışlar. Biliyordum, Olga Şüvet söylemişti. Amerikan İçişleri Bakanlığı Ağustos'ta bir politika forumu toplamış, fuhuşun yasallaştırılmasını ve fahişeliğin seks işçiliği olarak yeniden tanımlanmasını önermiş. Böylece serbest piyasa ekonomisi ilkeleri doğrultusunda seks işçilerinin hizmetlerine oluşan talep uyarınca serbest dolaşım hakkı tanınması mümkün olurken, göçmenlik yasalarının hizmetin ülkeler arası dolaşımını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gündeme gelebilecekmiş. Bakanlık Rusya gibi ülkelerde fuhuş sektörünün kadınlara cazip gelmesinin nedenini ekonomik özgürlük ve erkek egemenliğinden kurtulma istemi olarak açıklamış. St. Petersburg ve Kaliningrad Oblast valilerinin fuhuşu yasallaştırmak önerilerinin altında American State Department'ın tavsiyeleri yatıyormuş. Kilisenin yasallaştırmaya karşı çıkması doğaldı. Benim için şaşırtıcı olan Sovyet döneminde fuhuşa karşı yasalar çıkarmayan Komünist Parti'nin şiddetli muhalefeti. Alexis Sovyetlerin fuhuşu kapitalist toplumlara özgü bir kötülük olarak gördüklerini, komünist toplumlarda söz konusu olamayacağını düşündükleri için yasaklamadıklarını anlattı. Fabrika işçisi kadınlar verilen ücret karınlarını doyurmaya yetmediği için bu yola tevessül ettiler. Sömürü binlerce kadın ve kızı fuhuşa sevk etti şeklinde State Department'ın yadırgamayacağı bir açıklama getirdi. Oysa sosyalizmin amacı sadece ekonomik ilişkilerde değil, insanların biyolojik işlevlerinde de mümkün olduğu kadar mantığı hakim kılmaktı. Rusların iffet abideleri olmadıkları doğru ama ahlak standartları örneğin Almanlardan daha düşük değildir. Ensest gibi patolojik vakaların Rusya'da diğer ülkelerden daha yaygın olduğuna dair de kanıt yok. Buna karşın bu alanları yasalarla düzenlemeye kalkmanın faydadan çok zarar getireceği kanısındayım. Örneğin İngiliz adaleti eşcinsel olduğu için Byron'ı hapse tıksaydı insanlık için daha iyi olurdu diye düşünemiyorum. Yani ahlaki değerlerin şekillendirdiği alanda yasalar fuzulidir, uygulanmaları caiz olamaz diyorsunuz. Çocukları ve gençleri asıl koruyacak olan toplumun onlara vereceği sağlıklı eğitimdir. Kötülüğün kol gezdiği bir dünyada neyin ne olduğu bilgisidir. Bu liberalizm. Liberalizm değil, komünizm diye güldü. Troçki, 1934. Meğer Troçki'ye soruyorlar, Bolşevizm bilerek, isteyerek dağıtıyor mu aileyi? Troçki cevap veriyor. Aile derken ebeveynlerin çocuklar üzerindeki egemenliklerinin sınırsız, kadınların yasal haklarından yoksun oldukları birliği kastediyorsanız, ne yazık ki Bolşevizm toplumun barbarlık dönemi artıklarını henüz tümüyle temizleyemedi. Aile derken yasal değil, gerçek anlamda tek eşlilikten bahsediyorsanız, Bolşeviklerin bu dünyada asla var olmamış ve olmayacak bir şeyi ortadan kaldırmaları zaten mümkün olamazdı. Ama aile derken evlilik kontratı ile oluşturulmuş, kilisenin kutsadığı, tek pasaportlu mal birlikteliğini anlıyorsak, evet, Bolşevizm bu zoraki birlikteliği tepeden tırnağa temizlemiştir. Papazların ve polisin zincirlerinden kurtulmuş, zaman içinde ekonomik zorunlulukların dayatmasından da kurtulacak olan kadın ve erkekler arasındaki ilişki, fizyoloji, psikoloji ve ırkın esenliğinin gerekleri doğrultusunda kendi mecrasını bulacaktır. Sovyet rejimi henüz bu temel meseleleri çözmekten uzak olmakla birlikte evlilik sorunu sorguya kapalı bir gelenek ve fiili durum olmaktan çıkmış, ortak aklın çözmesi gereken bir mesele olarak ele alınmıştır. Troçki'ye gene soruyorlar, isteyenin isteyenden anında boşanabildiği doğru mu? Troçki cevap veriyor, elbette doğru, dünyada boşanmanın yasaklandığı ülke mi kaldı? Peki ensestin suç kapsamına alınmadığı doğru mu? Troçki cevap veriyor. İtiraf etmeliyim ki ensest sorunu ile hiçbir zaman suç bağlamında ilgilenmedim. Bununla beraber sorunun kriminolojinin değil patoloji ve eğitimin alanına girdiğini düşünüyorum. Ensest ırkın kalitesini ve yaşaya kalma gücünü tehdit eder. Bu nedenle sağlıklı insanlar tarafından anormal olduğu kabul edilir. Ya Sovyetlerin kadın ve erkekte bekarete saygı duymadıkları, bu doğru mu? Cevap veriyor. Bu alanda reddedilen saygı değil, ikiyüzlülüktür. Ahlak abidesi olarak tanınan Kibrit Kralı Ivar Kreuger'i hatırlatayım. Sovyetlerin bu yılmaz düşmanı Rus konsomol gençlerinin ahlaksızlıklarına lanet okurdu. Öldükten sonra dünyanın her yerinde sayısız metresleri olduğu ortaya çıktı. Fransız, İngiliz ya da Amerikan romanları ikili üçlü ilişkilerin kural olduğunu anlatırlar. 1917 Şubat'ında New York'ta metroda rastladığım gençlerin davranışları tek eşliliğe gönül vermiş olmadıklarını gösteriyordu. Öte yandan nasıl ki Amerikalıların içki yasağını kaldırmaları sarhoşluğu teşvik ettikleri anlamına gelmez, Sovyet hükümetinin sözde yuvayı, bekareti koruyan bir takım yasaları lağvetmesi, aileyi ortadan kaldırmayı ya da hafif meşrepliği teşvik ettiği anlamına gelmez. mesele maddi ve kültürel seviyeyi arttırarak yasaklamakla ya da vaazla ortadan kaldırılamayacak durumları iyileştirmektir. Fuhuşa gelince, yakın zamanda Londra'da beyaz kadın ticaretini önlemek üzere 5. Uluslararası Kongre toplandı. Düşesler, kontesler, piskoposlar, papazlar, hahamlar, emniyet amirleri ve her türlü burjuva iyiliksever kongrede boy gösterdiler. Ziyafetlerin, resmi kabullerin sonu olmadığı gibi fuhuşun zararları ve utanç verici durumu hakkındaki konuşmaların da sonu yoktu. İş döndü dolaştı, seçkin burjuvazinin fuhuşla mücadele için öngördükleri iki araca geldi: din ve polis. Bu ikisinin fuhuşu önlemenin en emin ve güvenli aracı olduğuna karar verildi. İngiliz delegelerden birisi parlamentoya pezevenkliğin idamlık suç olmasını öneren bir yasa tasarısı vermekle övündü. İşte size modern ve medeni bir fuhuşla savaş şampiyonu. Sonra Kanadalı bir lady düşmüş kadınların polis gözetimi altına alınmasını istedi. Konu ücret artışına geldiğinde çalışan kadınların zam hak etmediklerini savundu. Bir Alman papaz çağdaş maddeciliğe esti köpürdü, cinsel özgürlüğü yaygınlaştırdığından şikayet etti. Gertner isimli bir Avusturya delegesi işçi sınıfının sefaleti, çocuk emeğinin sömürülmesi, konut açığı gibi fahişeliğin toplumsal nedenlerini anlatmaya kalkışınca yuvalandı ve susturuldu. Onun yerine Alman İmparatoriçesinin Berlin'deki bir doğum evi ziyaretinde şok geçirmesin diye gayrimeşru çocuk analarının parmaklarına nasıl sahte evlilik yüzüğü takıldı anlatıldı. Bütün bunlar bu aristokratik burjuva kongrelerinde iğrenç burjuva ikiyüzlülüğünün ekemen olduğunu gösteriyor. İyilikseverlik abideleri ve sefaleti alayı alan güvenlik güçleri toplanmışlar, aristokrasi ve burjuvazinin sürdürdüğü fuhuşa savaş açmışlar. Bu da Lenin'di. İnsanoğlunun özde iyi olduğu, fitratında kötülük bulunmadığı inancı dünyaya hakim olduğu sürece özgürlüğün şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Dünya insanlara aittir inancı, şerden yanlış toplumsal yapılanmalar sorumludur inancı geçerli olduğu sürece özgürlüklerin şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Kurallar esnetilip mezhepler genişletildikçe kuralları ihlal edenlerin pohpohlanmaları, hatta cezasız kalma ihtimalleri artar. Yasaları uygulamaya kalkan hükümetlerin karşılarına suçlunun insan haklarının ihlal edildiğini iddia eden binlerce avukat dayanır. Solzhenitsyn'in ne demek istediğini derinden anladığım gün, o gün o tren koridoru. Yıllar sonra cenaze evinde Nabokov'u çattığımda yüreğim çığlık çığlık, Amerikalı yazar olmak demek topluma karşı sorumluluklarını örfi yasalara emanet edip kurtulmak demek diye ayıflanmamın ardında portakal saçlı kadının acısı var. Laik toplumlarda nasıl ki muhalefet din çıkışlı olduğu için Lolita yasaklanamaz, fuhuş da yasaklanamaz ama vergilendirilir. Nitekim ünlü gangster Al Capone'u da vergi kaçakçılığından mahkum etmişlerdi, cinayetlerinden değil. Ahlaki değerlerin şekillendirdiği alanlarda devletin yasa koymaya hakkı yoktur. İsteyen fahişelik yapar, isteyen yapmaz. Seks hizmeti satın almak kadar almamak özgürlüğü de vardır. Ne ki isteyen alır, isteyen almaz ama alan vergisini öder dendiğinde satın alma özgürlüğünün şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda ahlakı kamusal alanın dışına süren Lenin de burjuvazi kadar ikiyüzlü. Bir adım sonrasında uyuşturucunun, fuhuşun, eşcinselliğin, pornografinin korunmaları gereken kutsal haklar olarak ortaya çıkacağını hesaplamalıydı. Garip olan ne biliyor musun Alexi? Garip olan özgürlüklerine bunca düşkün liberallerin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Kiliseler Konseyi gibi dünya devleti kurumlarının en ateşli yandaşları olmaları. Teresa'nın CBS programından sonra bana yönelttiği purist suçlamasını ilk duyuşum Alexi'den. Şu farklı ki Alexi'ninki öfke içermiyordu. Daha çok yürürlükten kalkmış bir değere duyulan özlem gibiydi. Bu zamanda purist kalmayı başarabilmiş olman hayranlık verici dedi. Safiyet meraklısı, durduğum düşünüyorum. Rusların zaman zaman da olsa hasretini çektikleri saf bir dönemleri olsa gerek ki beni bir biçimde bu dönemle özdeşleştiriyor. Peki hangi dönem? Havari Pavlus'un verdiği haberler doğrultusunda mezralarda, manastırlarda, garnizonlarda kurdukları kadınsız mücerret yaşam mı, ki kelimenin bir anlamı da halis, saf, katışıksızdır. Hafiften kazındıklarında altlarından çıktığı söylenen Moğollar, erkek kadın eşitliği bağlamında eşsizdirler. Hasreti duyulan safiyet, Moğol boyunduruğu altındaki yaşamları mıdır? Voltaire danışmanı olduğu birinci Lenin'e Kuzey'in Semiramis'i dermiş. Özlenen 21'i resmi yani doktor kontrolünden geçmiş sayısız aşığı olan Büyük Ekaterina dönemi midir ki, Romanov hanedanına miras bıraktığı oğulların ikisi de farklı babalardandı. Yoksa Rus asr-ı saadeti maddesel refahı fuhuş dahil her derdin devası olarak görmekte ısrar eden Bolşevizm mi? Ve bütün bunlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan ben niçin purist oluyorum? Sevgili yüzüne baktım, küstahlık dedim. Aydınlanmanın köpeksiz köyde değneksiz gezdiğinin farkında mısın Alexi? Aydınlanmanın kibrinin farkında mısın? Gerisi bugün bile hayal gibi. Kadının kafasına sopayı indirip tecavüz etmek üzere mağarasına sürükleyen erkek imajı, tecavüz zihniyetinin en büyük, en yaygın, en elim yalanı. Şehvetin çıldırttığı erkek bilerek isteyerek tasarlanan, tekrarlanan, güçlendirilen, yüreklendirilen, özendirilen, ödüllendirilen, kıskanılan, aranan, ağız sulandıran, tapınılan bir kurgu, bir rol modeli. Biliyor musun biz bu cinneti yaşamadık. Bizim belleğimizde ne Deli Petro gibi eşini alemin önünde penis heykeli öpmeye zorlayan sultanlar, ne Akyatarinalar, ne Voltaire gibi sorumsuz zekalar, ne Rasputinler ne de Marki de Sadlar vardır. Kadim Yunan'ın genel evlerini de bilmeyiz, Dekameron'u da. Türk edebiyatı bugün bile bir Lolita çıkaramıyorsa, porno filmlerimiz bir büyük farz, korku filmlerimiz komikse bundandır. Kuzenlerimiz Moğollar, Asya kültürlerinin arasında kadınlarının erkeklerle eşit haklara sahip oldukları yegane toplumdurlar. Müslüman toplumlarda kadının yoksulluğa karşı bağışıklığı vardır. Çünkü nafakasını ailesinin erkekleri temin eder. Emma Goldman fuhuşu, fabrika işçisi kadınların ücretlerinin yetersizliğine bağlaya dursun. Bizde çalışacak fabrika bile yoktu. Ama aydınlanmanın tezgahından geçinceye kadar bu boyutta fuhuş görmedik. Aç kalırız, evimizde otururuz türünden bir anlayışımız vardı ki iş gücünü budar ama kadını sokaklara dökmezdi. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Aydınlanma budur, liberalizm budur. Sosyalizm, liberalizmin özünü bırakmış, serveti dağıtma biçimiyle uğraşmış olduğu için özlenen devrimi gerçekleştirememiştir. Fuhuşun yasallaştırılmasının genç kadınların çayıra salınmalarından başka bir açıklaması olamaz Alexi. Heidi Fleiss denilen o Amerikalı fahişenin kitabını biliyorum. Babası çocuk doktoruymuş, paraya ihtiyacı yokmuş ama bu işi yapmak istemiş. Çünkü seks ticareti çok karlıymış. Müşterileri dünyanın en zengin, en sağlıklı adamlarıymış. Kızları hastalık kapmadıkları gibi paralarını anında nakit olarak tahsil ederlermiş. State Department Bayan Fleiss'dan yola çıkıp Saratov valisinin aklını çalmış. Kendi koşullarını başkalarına dayatmak. Tanrım ne küstahlık. Ukraynalı Oksana ile Madame Fleiss'in Kaliforniyalı sermayelerinin bir tutulmaları, Rus kadınlarının seks kulaklarına mahkum edilmeleri değil midir? Hayır Alexi, yegane terazisi örfi yasaların harfinden ibaret olan bir toplum insanoğluna layık bir toplum değildir. Söyle bana Bolşevikler neden bu kadar korktular dinden, imandan? Manastırlardan Allah'ın yüzü, Allah'ın gözü ikonalardan, mücerred keşişlerden, Skopçi'den buralara nasıl geldiniz? Tam da oralardan geldik dedi Alexi. Rus manastırlarından Kitej'i hatırlıyor musun? Starovera'nın görünmez şehirlerini...